چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz sizi güzel Türkçemizle, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'yi, bölgemizi ve daha çok da Almanya'yı konuşacağız. Bu hafta 30 Ekim 1961'de yapılan Almanya ile işçi göçü anlaşmasının 57. yıl dönümü nedeniyle sizlerle göçü, Almanya'yı ve oradaki süreçleri değerlendireceğiz. Başlarken iletişim adreslerimizi verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı. Çeşmecihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul@trt.gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Tabii ki Almanya'yı, gurbeti konuşunca gurbet şarkılarını konuşmamak, gurbet şarkılarını çalmamak olmazdı. Cem Karaca'nın, Zara'nın ve diğer pek çok değerli sanatçımızın çok değerli, çok gönülden, yürekleri titreten şarkıları var. Keza Neşet Ertaş'ın da uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Ama biz eğer böyle musikiye girersek sanırım buradan çıkamayız. Gurbeti konuşacağız, Almanya'yı konuşacağız. Tabii gurbet diyoruz ama başlangıç itibariyle bu kavram geçerli. Değilse gelinen nokta itibariyle Avrupa'daki insanımız artık kendilerine Avrupalı Türkler olarak tanınıyorlar. Bugünkü konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi muhterem Dilberli. Kendisiyle ifade ettiğimiz gibi 57. yılında Almanya'ya işçi göçünü konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Daha önce de sizi konuk almıştık. İkinci defa birlikteyiz. Umarız devam ederiz tekrar burada sizinle dünyaya dair konuları konuşmaya. İsterseniz önce yine biraz sizi tanıyalım, sonra devam ederiz.
Evet, öncelikle ben teşekkür ediyorum. Tabii bu 57. yıl dolayısıyla, yani Almanya'ya göçün 57. yılı dolayısıyla burada kısa bir sürede ne kadar anlatabiliriz onu bilemiyorum ama ben kendim şahsen bu göçün 25 yılına tanıklık ettim. 93 yılından beri Almanya'da yaşadım. Almanya'daki Türklerin tabiriyle ithal damatım. Yani evlendim, Almanya'ya gittim, Almanya'ya yerleştim.
Hala eşiniz, çocuklarınız
Almanya'da.
Hala eşim,
çocuklarım Almanya'da. Ben 2015 yılında geri döndüm, akademiye geri döndüm ve bu süreç içerisinde gidip geliyorum ortalama 2 ayda bir. Hı hı. Çocuklarım orada, 4 çocuğum var. Eşim Almanca öğretmeni. Hatta soran olduğu zaman böyle Almanca öğretmeni deyince tuhaf tuhaf bakıyorlar. Diyorum ki ya dert etmeyin, Maraşlı bir Alman diyorum. tabii böyle ilginç diyaloglara sahne oluyoruz.
Sahne oluyorsunuz. Biz de sizi doğrusu konuk olarak alırken bu yönünüzü özellikle önemsedik. Evet. Çünkü sadece akademik bir tartışma, bilimsel bir yayın yapalım istemedik.
Bir yönüyle de şu anda mesela benim haricimdeki evin tüm sakinleri Alman vatandaşı. Ben evdeki tek yabancıyım. Hmm. Yani bu açıdan da bakınca evin içerisindeki Almanların deyişiyle Einzige Ausländer evde.
Evet, dolayısıyla konuya yerinde hakim, Alman toplumuyla yaşamış, bir ölçüde Türkiye'yi de yakından bilen, hem teorisini hem de pratiğini bizatihi içinde olan bir isim olmadığı nedeniyle sizi de çağırmış olduk. Hocam isterseniz biraz göçün tarihinden bahsedelim. O yılları, neden göçe ihtiyaç duyuldu, bu anlaşmaya neden duyuldu ya da kısaca anlaşmanın içeriği, biraz bunlarla başlayalım.
Tabii burada Almanya'nın 2. Dünya Savaşı tarihinden sonraki dönem, yani 1945'ten sonraki dönem önem arz ediyor. Almanya'nın yeniden kalkındırılması, yeniden ayağa kalkması için girişimler başladığında iş gücü eksikliği ortaya çıkıyor. İlk olarak bu iş gücü eksikliğini doldurabilmek için 1955 yılında Almanya İtalya ile işçi göçü anlaşması imzalıyor. Yetersiz kalınca, muhtemelen istedikleri verimi elde edemeyince 30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ile Almanya arasında iş göçü anlaşması imzalanıyor. Esas itibariyle öyle büyük bir törenle imzalanmış bir anlaşma da değil bu. Bonn'da Türk Büyükelçiliği nezdinde Alman Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik yetkilileriyle sessiz sedasız imzalanan, iki sayfadan oluşan bir anlaşma. Bunun üzerine tabii Türkiye'ye yansıması çok farklı oluyor. Sonraki dönemlerde Almanya bu sadece Türkiye veya İtalya ile kalmıyor. İleriki dönemlerde 1960'da İspanya, Yunanistan, Türkiye'den sonra da yine Fas, Portekiz, Tunus ve eski Yugoslavya ile iş göçü anlaşmaları imzalanıyor. Fakat bizim Almanya'ya bakışımız daha farklı olduğu için ve o dönem içerisinde Türkiye'deki genç nüfus, işsiz nüfus çoğunlukta olduğu için kısa süre içerisinde 61 ve 73 yılları arasında toplamda 2,5 milyon insan Almanya'ya gitmek için müracaat ediyor. 73'e geldiğinde Almanya'daki Türk nüfusu, işçi nüfusu 1 milyon civarına ulaşmış oluyor.
1973'te.
1973'te 1 milyon kişiye ulaşmış
yaklaşık
oluyor.
Yaklaşık bir 15 yıl süreçte.
Yani 12-13 yıllık bir süre içerisinde bu 1 milyona ulaşıyor. Tabii ondan sonra artık aileler gelmeye başlıyor. Daha farklı göç olgusu yaşanıyor ve 1973'teki ekonomik krizle iş göçü anlaşması sadece Türkiye ile değil tabii, bütün diğer ülkelerle de durduruluyor. Yani bunun temelinde de Almanya'daki, daha doğrusu tüm dünyayı kasıp kavuran o petrol krizi ve Alman ekonomisinin durağan bir sürece girmesi oldukça etkili. Genel olarak baktığımızda bugüne kadar, tabii bunun kesin bir istatistik rakamını vermek zor. Yani iş göçü anlaşması imzalanıp da Almanya'ya giden, geri dönen, orada kalan kişinin toplam sayısının, işte dünyaya gelen çocuklarla birlikte bunun 8 milyon Türk olduğu ifade ediliyor.
Yani bu göç süresince bir şekilde Almanya ile ilişkisi olmuş, evet, orada kalmış, geri dönmüş,
evet,
orada doğmuş.
Orada olarak, evet, olarak bunların sayısının 8 milyon olduğu ifade ediliyor. Tabii burada ilginç şey var. Yani birincisi, yani sessiz sedasız imzalanıyor ama Almanya bu işçileri götürürken Avrupa'ya, daha doğrusu Almanya'yı seçerken eğitimli olmasına bakmıyor. Meslek sahibi olmasına bakmıyor. Üç şart var. Genç olacak, sağlıklı olacak ve güçlü olacak. Burada da kadın erkek ayrımı da yapmıyor. Hı hı. Yani dolayısıyla hikayelere dinlediğimiz zaman her bir işçinin ayrı bir hikayesi var. Her bir ailenin ayrı bir hikayesi var. Yani bekar olarak gelen veya evli olup da eşini, ailesini, hanımını Türkiye'de bırakıp da Almanya'ya gelen erkekler olduğu gibi, bunun tam tersi, evli olup da kocasını, çocuklarını Türkiye'de bırakıp Almanya'ya çalışmaya giden hanımlar da var.
Önümüzdeki haftalarda gurbet hikayelerine dair bir konuğumuz olacak.
İnşallah.
O hikayeler orada daha net,
İnşallah,
bir şekilde,
daha net bir şekilde değerlendirilebilir.
Evet. İyi bir giriş oldu. Bir Alman'ın, Max Frisch'in galiba bir sözü, evet, var. Türkiye'den işçi istedik, onlar insan gönderdiler diye. Bu aslında tarafların kabaca beklentisini ortaya koyuyor. Belki Almanya, misafir işçiler, Almancası neydi hocam onun?
Gastarbeiter olarak.
Gastarbeiter, evet. Barışman, pardon.
Cem Karaca'nın
da öyle bir şarkısında da çok var, ifade ediyor. Gastarbeiter, misafir işçi, konuk işçi olarak beklediler. Bir şekilde, evet, makine gibi. Yani ihtiyaç kalkınca ortadan kalkacağı, ihtiyaç kalkınca geri iade edilecek bir araç, bir mekanizma, hı, olarak düşündüler. Ama ifade edildiği gibi işçi istedik, insan gönderdiler ifadesi çok net ortaya koyuyor. Acaba ilk başta Almanların beklentisi neydi? Almanlar bugün bakıldığında ne buldular?
Şimdi Tabii Max Frisch'in sözü oldukça ilginç. Yani Almanca ifade ettiğimizde "Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen" dedi. Az önce de ifade ettim. Sessiz sedasız bir anlaşma, yoğun bir müracaat ve tek hedef işçi. Yani çalışacak güçlü insan hedefiydi. 73'e geldiğimizde işte o ekonomik kriz sebebiyle iş göçü durdurulduğunda, geçici olarak durdurulduğunda ilk etapta geriye dönük olarak baktığında gerçekten insanların gelmiş olduğunu fark ettiler. Yani sadece işçi değil, işçiler ailelerini getirdiler, işçiler evlendiler. Yani orada da evlendiler, Türkiye'den evlenip hanımlarını getirdiler, çocuk sahibi oldular. Ve ilk defa 73'te yani bu iş göçü durdurulduğunda farkına vardılar. Oradaki işçilerin, o 1 milyon nüfusun kalıcı olduğuna dair bir izlenim edindiler. Yani kimse kalıcı olduğunu düşünmüyordu. Yani burada işçiler de öyle, giden işçiler de öyle. 3 sene, 5 sene çalışıp Türkiye'ye dönecekti. Evet. Almanlar da aynı şekilde düşünüyorlardı ama temel insani ihtiyaçlardan ortaya çıkan bir yerde kalıcı olma, bir yere yerleşme niyeti bugünkü Almanya, Türk diaspora tarihini, hatta diaspora kavramını pek sevmiyorum da ben, Almanya Türk tarihi diyorum veya Türk azınlık tarihi de diyebiliriz artık. Onun başlangıcını, temellerini oluşturuyor. Tabii sadece işçilik açısından veya çalışma açısından bakmamak gerekiyor. Yani bu insanlar oraya geldiğinde yine kültürlerini, dillerini, dinlerini korumak istiyorlar. Bir şekilde Anadolu'da yaşamış oldukları o saf kültürü Avrupa'ya taşıyorlar. Yani şimdi burada tabii konuları uzatıp şey yapmak istemiyorum. Haftaya da bu konu ele alınacakmış. O kadar ilginç hikayeler var ki. Yani 2,5 milyon insanımız var şu anda. Belki 2,5 milyon hikaye vardır bu konuda, özellikle işçilerle. Ama dediğim gibi Max Frisch'in sözleri özellikle kültür, dil ve din ve diğer insani ihtiyaçlar boyutunda kendini gösteriyor. Mesela kurban bayramları, mesela Ramazan bayramında bir namaz yeri, bayram namazı. 3 Şubat 1965 sanırım Köln'de o büyük Dom Kilisesi'nde Ramazan bayramı namazı kılınıyor. Ve işçiler yurtlarda birbirlerine haber veriyorlar, işte bayram namazı Dom Kilisesi'nde kılınacak diye. Yani o zaman şeyler yok, ihtiyaçlar, yani insani ihtiyaç, bir mescit ihtiyacı, bir namaz kılacak yer ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu anlamda Max Frisch'in sözü kendisini ispat ediyor, yerine oturuyor.
Yerine oturuyor, evet. Tahta bavullarla gittiler belki insanımız, evet. 1960'larda. Belki bir traktör almak, bir tarla almak, yavuklusuyla düğününü gerçekleştirmek, evet, için bir şekilde kısa bir sürede sonra dönmek ve Türkiye'de, evet, daha rahat bir hayat bulmak amacıyla gitmişlerdi ama Almanya'nın beklentisi de, bizim insanımızın beklentisi de çok farklı şekillerde gerçekleşti. Gerçekten Max Frisch'in dediği gibi orada yeni bir hayat başlandı. Evet. Sadece işçi değil, kültürüyle, düğünüyle, geleneğiyle, geliniyle, müziğiyle, tabii ki restoranlarıyla, lokantalarıyla, Turkish kebaplarıyla ve kornalarıyla çok yeni bir, evet, kültürle tanışmış oldu Alman toplumu da. Bunlar çok değerli, aslında çok önemli şeyler. Keşke, evet, çok kapsamlı müzeler yapılsa. 1965'teki o Dom Kilisesi'ndeki o kilisenin camiye, evet, dönüştürülmesi kısa bir süre en azından. Evet. Çok anlamlı şeyler iki kültür arasındaki paylaşım açısından da. Konu konuyu açıyor, sorularımız çok uzun ama isterseniz devam edelim. Göçün Almanya'ya katkısı ne oldu hocam?
Göçün Almanya'ya katkısı büyük ve inkar edilmiyor. Yani ilk etapta baktığımızda herkes tabii işin ekonomik boyutunu düşünüyor ama göçün bir de psikolojik boyutu var. Yani şöyle düşünün, Almanya büyük bir savaştan çıkmış, yıkılmış, harap olmuş ve psikolojik olarak bitmiş bir ülke yeniden kendi yaralarını sarmaya çalışıyor. Yani bir yandan kalkınmaya çalışıyor, bir yandan gelişmeye çalışıyor ama bir yandan da bunu tek başına yapacak güce sahip değil. Bu anlamda Türkiye, daha doğrusu Türkiye'den giden, çoğunlukla Türkiye'den giden işçiler, Almanya'ya göç eden işçiler, bu anlamda Almanya'nın tabiri caizse İkinci Dünya Savaşı'ndaki yaralarını sarmış durumda. Bugün yaklaşık 80 milyar euroluk bir gayri safi hasıldan bahsediyorlar. Türkiye'de orada artık yerleşik olan Türklerin kurmuş olduğu işlerde iş yerlerinin yapmış olduğu cirolardan bahsediyorlar. 300 bin civarında mesela bu iş yerlerinde çalışan Alman var. Yani artık oradaki Türk iş yerleri Almanlara iş vermeye başlıyor. Yani bu anlamda katkısı geçmişteki beklentinin çok çok ötesinde. Yani bahsettiğimiz o kalıcılıktan daha doğrusu geçicilikten kalıcılığa geçtiğimiz. Almanlar buna Fremdheimat diyorlar. Yani ben aslında nasıl ifade edeyim? Yani gurbetin yurda dönüşmesi veya gurbetin vatana dönüşmesi gibi bir şey yaşıyorlar. Yani bu süreç yaşanıyor şu anda. Dediğim gibi 25 yılına ben şahit oldum. Özellikle son dönemleri. Artık ilk giden insanların emekli olduğu dönemlerde 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başları. Mesela kayınpederim Mercedes'te çalışmış 25 yıldan fazla 30 yıla yakın. Oradan emekli oldu. Gidip geliyorlar. Yani onlar da mesela şimdi çocuklar, torunlar Almanya'dalar. Türkiye'de kim kalamıyorlar, torunları özlüyorlar. Bu şekilde iki ülke arasında sürekli gidip geliyorlar. Bu anlamda geçmişten itibaren baktığımızda katkı açısından hiçbir şekilde inkar edilemeyecek boyutları, yani özellikle manevi boyutları diyorum ben, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüksek.
Yüksek. Ben de bir iki yıl önce bir bakmıştım kabaca ekonomik boyutu nedir diye. O yılların verilerine göre siz de biraz ifade ettiniz. 90 bin firma,
evet.
400 bin çalışan.
Evet.
Bir yıllık için sadece 50 milyarlık ciro,
50 milyarlık ciro,
bir ciro'dan, evet, bahsedilmişti. Tabii bu, evet, ekonomik perspektiften bir bakış ama Alman toplumuna da çok önemli katkı var.
Tabii.
Almanlar bunu ne kadar takdir ediyorlar? Son tartışmalarda çok takdir etmedikleri ortada. Bir Mesut Özil var.
Evet.
Alman futbol takımına dünya çapında katkı veren. Bir işte Aydan Özoğuz hanım var.
Evet.
Siyasete katkı veren. İsimler çok artırılabilir.
Tabii siyasiler de yani, evet, burada en basitinden yemek kültürü. Mesela eşim anlatmıştı. Yani burada kısaca hemen onu anlatayım. İlk başta Türkiye'den gelen meyveleri, tabii Türkiye'nin meyvelerini özlüyorlar. Bir gün babası, kayınpederi işten geliyor, diyor ki ya işte o anda yanında para yokmuş herhalde veya birinden duymuş bir şekilde. Tren istasyonundaki, diyor, orada böyle egzotik meyveler satan bir dükkan varmış. Oraya, diyor, üzüm gelmiş, git 2 kilo al da gel. Üzüm kıymetli o zaman, kilosu 15-20 mark yani. Gidiyor işte 2 kilo üzüm ver diyor, ona göre parasını veriyor. Satıcı vermiyor üzümü. Sen, diyor, yanlış anladın, diyor. Bu, diyor, kilo öyle satılmaz ya, gramla satılır. 200 gram olmasın bu, diyor, 250 gram olmasın, diyor. Hanım, yani eşim, 3 defa eve gidip geliyor. En sonunda diyor ki babası, kayınpeder yazı yazıyor. 2 kilo üzüm istiyoruz, diyor. Yani bu şekilde olunca, evet, gidip 2 kilo üzümü alabiliyor. Yani bunlar yaşanmış hikaye. Basit gibi geliyor ama orada üzümü bulmak mesela. Vatan özlemini orada üzümde gidermek oldukça,
evet,
duygusal
boyutu,
bir
boyutları var.
Boyutları var, evet.
Tabii ki göçün sadece Almanya boyutuyla değerlendirmek çok uygun olmayabilir. Aynı zamanda Türkiye'ye de, tabii, önemli katkıları var. Türkiye toplumuna yönelik önemli unsurları söz konusu. Biraz bu açıdan da değerlendirelim hocam. Göçün oradaki Türklere ya da Türkiye'ye yönelik katkıları, tabii, ne oldu?
Ya çevremizde hepimiz Anadolu'dan gelen insanlarız. Şimdi benim de mesela aklımın ucundan geçmezdi Almanya'ya gidip orada yerleşip kalacağım. 25 yılımı orada geçirdim. Şu anda Türkiye'deyim. Geri tekrar giderim, hiç belli olmaz. Bu şekilde yaklaşıyorum. Yani dünyalı olduk o açıdan bakınca. Ama Türkiye'de de Anadolu insanı, hep belirli yöreler var, belirli şeyler var. Çevremizde yurt dışına gitmiş insanlar var. Özellikle bu ilk göç eden işçiler genelde fakir ailelerden olduğu için bir kere Türkiye'ye katkısı bu ailelere ekonomik olarak destek olma bağlamında. İlk başta özellikle 90'lı yılların ortalarına kadar yatırımların, bu işçilerin yatırımlarının Türkiye'de olması, Türkiye'ye, evet, paraların aktarılması, ekonomik olarak yani aslında araştırılması gereken, ciddi şekilde üzerinde durulması gereken bir boyutu var. 2017 verilerine göre halen daha o insanlar Türkiye'ye para gönderiyor. 2017 verilerine göre 870 milyon euro yıllık Almanya'dan Türkiye'ye havale edilen para. Yani işte tabiri caizse bayram harçlığı, ihtiyaçtı, şuydu buydu veya işte bir şeyler alınacaksa onlara yönelik havale edilen para 2017 yılında 870 milyon euro. Düşünün yani Türkiye bu parayı karşılığında hiçbir şey vermeden ekonomisine dahil ediyor. Türkiye'ye dahil ediyor. Böyle bir döviz miktarını. Ki bu yıl geçtikçe azalıyor. Azalmasının evet. sebebi Almanya'nın aldığı çeşitli tedbirler var. Daha caydırıcı önlemler var. Ve ama geçmişte bu rakamlar çok çok daha yüksekti. Yani en azından Türkiye'deki ekonomiye büyük bir zenginlik katıyor. Tabii 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda
görece zayıf olduğu
dönemlerde oldukça büyük katkısı vardı. Tabii bir Almancı kavramı bizim Türkiye'nin her tarafında artık Fransa'da da çalışsa adam, Hollanda'da da çalışsa ismi Almancıydı. Yani
Alamancı.
Veya Alamancı ifadesi. Kültürel açıdan bizim artık çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir olgu, bir yaşantı biçimi.
Hocam biraz da şeyi değerlendirelim. Tabii bu uzun yıl, 60 yaklaşık 60 yıl boyunca Avrupa'da bir Türk nüfusu var, evet. Müslüman nüfusu var. Sadece Türkiye'den değil. Bunlara yönelik Avrupalı ülkelerin uyguladığı politikalar, Almanya'nın olsun, evet. Fransa'nın olsun, diğer ülkelerin olsun, çoğunlukla asimilasyon politikaları, yani kendi kimlikleriyle, kültürleriyle onları kabul eden, bir anlamda onları kendi kültürlerine entegre eden değil ama onları kendi kimliklerini, kültürlerini bırakarak, dillerini, dinlerini bırakarak kendi toplumlarına asimile olmasını bekleyen bir yaklaşım söz konusu. 60 yıllık süre sonrasında baktığımızda bu beklenti başarılı oldu mu? Asimile oldu mu oradaki insanımız?
Ben asimile olmadığını düşünüyorum. Hatta yani şu anda yeni yetişen neslin, yeni yetişen gençliğin daha böyle bir kimlik aidiyetiyle, yani ne kadar Almanca da olsa, Almanya'da doğup büyüseler de kökenlerini unutmadan, kökenlerinden uzaklaşmadan bir yapıda olduklarını düşünüyorum. Tabii burada tekrar o Max Frisch'in sözüne dönecek olursak, yani işçi çağırdık, insanlar geldi ifadesinde insanların temel ihtiyaçlarından bahsettik. Din, dil, kültür. Belirli bir müddet bu yaşandı veya yaşatıldı Türkler arasında. Ama ne zaman ki nesiller artık değişip de kamuoyunda görülmeye başlayınca büyük bir dirençle karşılaşıldı. Yani ilginçtir mesela, başörtülü bir hanımın temizlikçi olmasında bir beis yok. Ama aynı başörtülü hanım o okulda öğretmen olmak istediğinde, üniversiteyi bitirip öğretmen olmak istediğinde veya bir hastanede doktor olmak istediğinde temel haklar açısından yanlış da olsa bir dirençle, bir tepkiyle karşılaşıyor. Tabii burada özellikle 2008 yılında şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Köln buluşmasında vermiş olduğu, yani insanımıza vermiş olduğu mesaj oldukça önemli. Almanya için değil, Avrupa'da, dünyanın neresinde olursa olsun giden Türkler için kullanılabilecek bir ifade bu. Nerede olursak olalım entegrasyona evet ama hiçbir şekilde asimile
hayır.
olmayacağız düşüncesi var. Burada evet. tabii özellikle 70'li yılların başından itibaren baktığımızda işçilerin 3 temel ihtiyacı var. Dil, yani diline sahip çıkma, dinine sahip çıkma ve kültürünü koruma. Bu düşünceden hareket ediliyor.
Devam edeceğiz hocam. Değerli dinleyiciler, Kudret Bülbül'le Çeşme Cihan programındasınız. Muhterem Dil Birliği ile 57. yılında Almanya'ya işçi göçünü konuşuyoruz.
Öyle durdum, bekliyordum.
Evet değerli dinleyiciler, gerçekten şarkıda son derece etkileyici. Geçmeyen köprüler, geçilmeyen köprüler, yolların örgüsü üzerine konuşulabilecek önemli bir, oldukça önemli sözler de içeriyor. Konumuza devam edersek ben de biraz bir şeyler söyleyeyim bu asimilasyona dair. Bu aslında Batı'nın temel çıkmazlarından biri hocam. Bu konuda evet, çok ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Doğrusu ben çok da umutlu değilim bu konuya dair. Aslında tarihlerinde bunun çok acı bir tecrübesini yaşadılar. İkinci Dünya Savaşı öncesinde girdikleri ekonomik kriz nedeniyle yine bir göçmen karşılığı, yabancı karşılığı ve Yahudi karşılığı çok yoğun bir şekilde yaşadılar. Esasen sorunların Yahudilerden kaynaklandığını düşündüler ama Yahudileri derdest ettikten sonra kendilerini de dünyayı da ateşe verdiler. Şimdi de çok benzer bir trend yükseliyor Avrupa'da. Yine göçmen karşılığı, yine Türk karşılığı, İslam karşılığı, Tayyip Bey karşılığı, evet, yine keza Yahudi karşılığı da belirli oranda var ama diğerleri daha öne çıkmış durumda. Umarız bu hatayı sürdürmezler, umarız daha ileri gidilmez ama Avrupa'daki diğer ülkelerde baktığımızda artan bir ırkçılık var. Faşist partilerin, neonazi partilerin gittikçe iktidara ortak olması söz konusu. Ben belki paylaşır mısınız bilmiyorum ama Avrupa'daki son sağduyulu lider olarak Merkel'i görüyorum. Doğrusu Merkel'den sonra Avrupa'nın geleceği ne olur ondan da çok emin değilim. Ama bu tüm bunlar bir başka bir tartışma konusu.
Başka bir tartışma.
Özetle Avrupa'daki evet, bu asimilasyon çalışmaları şu ana kadar çok büyük oranda uygulandı. Ben de çok başarılı olmadığını düşünüyorum. Sadece Türklere yönelik değil. Bu insani dil esasen. Yani hangi dilden evet, ırktan olursa olsun insan daha fazla baskı yapıldığında daha fazla kendini koruma çabasına girecektir. Tekrar oradaki Türklere dönersek hocam, elbette oraya vardıktan sonra yoğun bir iş onları bekliyordu. Yoğun bir şekilde çalıştılar ama insanımız bir ölçüde yine de fırsat bulup örgütlenmeye çalıştı. Dinini, dilini, kültürünü, kimliğini oraya taşımaya çalıştı. Bu anlamda değişik gruplar, toplumlar arasında kendilerini ifade etmeye evet, çalıştılar. İsterseniz biraz bu sivil alandaki yaptıklarından, örgütlerinden bahsedelim.
Yeni bir rakam değil ama 2000'li yılların ortalarındaydı. 2000'li yılların sonlarında 2009 gibi elime geçmişti rakam. Yaklaşık 4500 sivil toplum örgütünü Almanya'da, yani hı hı, derneğin, kayıtlı derneğin olduğu ifade edilmişti. Bunların yaklaşık 2200 civarındası Kien'in cami cemiyeti olduğu ifade edildi. Yani kurulmuş, kapatılmış vesaire falan. Şöyle baktığımızda tabii az önce ifade ettim. Bayram namazı Dom Kilisesi'nde kılınmış. Bayram namaz kılacak yerler yok. Özellikle işçiler yurtlarda kılıyor. Yurtlardaki mesela televizyon seyretme odalarını veya ortak kullanılan mekanları namaz vakitlerinde mescide çevirmişler. Zaman zaman namaz kılmayanlarla şey olmuş tabii, tartışma olmuş. Tabii bu ilk başta geçici dönemlerde, geçici oldukları düşündükleri dönemlerde böyle davranmışlar. Fakat kalıcı olmaya başladıkları andan itibaren temel ihtiyaç olan bir mescit, bir cami gibi veya daha başka haklarını elde edebilecek, kültürel haklarını, eğitim haklarını elde edebilecek değişik dernekleri kurmuşlar. En çok kurulu bulunan dernek şu anda tabii cami cemiyetleri. Bu anlamda çeşitli sivil toplum örgütleri var. Ben artık onlara dini cemaat diyorum. Çünkü bu anlamda
İslam, Alman hukukunda da öyle tanımlanıyor.
Alman hukukunda da o şekilde tanımlanıyor. Özellikle mesela 72 yılında İslam Kültür Merkezleri Birliği kuruluyor Köln'de. 73 yılında Braunschweig'da, 76 yılında Köln'de bugünkü bu İslam toplumu milli görüşünün temelini atan Türk İslam Birliği kuruluyor Braunschweig ve Köln'de. 1984'e geldiğimizde büyük bir şekilde törenle Diyanet İşleri Başkanlığı, düşünün yani 1961-1984, 23 yıl sonra devlet evet, orada organize olabiliyor. Bugün baktığımızda ortalama, yani diğer ülkeden gelen işçilerin de göçmenlerin de oluşturdukları camilerle birlikte 2000 civarında tüm Almanya'da bir cami sayısı var. Yani oradaki mesela Müslüman toplumun %85'ini, kurulu bulunan sivil toplum örgütlerinin de %85'ini Türkler oluşturuyor. Bu anlamda haklarını elde etme açısından organizeler ama sıkı organize değiller. Yani bölük pörçük, şimdi günümüze geldiğinde tabii ihtiyaçlar da farklılaşıyor. O dönemlerde, eski dönemlerde mesela sadece bir cami açma ihtiyacı varken, şimdi artık dil, eğitim, üniversite ve bugün artık imamların veya işte Aleviler için bile Alevi dedelerinin oralarda yetiştirilmesi konuşuluyor, yetiştirilmesi tartışılıyor. Şimdi mesela şeyi düşünürsek, ilk başlardaki o yıllardaki ilk giden insanlarımızın açtığı camileri düşünürsek, işte basit bir depodan, basit bir daireden, apartman dairesinden, bozma yerlerde mescit açmışlar. Bunların açma izinlerini almışlar. İşte değiştirmişler yapılarını, inşaat izinlerini almışlar. Bu insanların bir de dil bilmediğini veya o ülkeye yeni gittiğini düşünün ve hukuki yolları da bilmediklerini düşün ve buna rağmen bu insanların açtığı yollar bugün oradaki oluşan göç toplumun, Türk toplumunun temel taşlarını oluşturuyor ve bu insanları ben minnetle almak gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Keza gerçekten o yıllarda ben de birçok o yıllarda değil yeni olarak birçok kez Avrupa'ya gittim. Öncü neslin oradaki çabasını, gayretini vefat edenler açısından rahmetle sağ olanlar açısından da milletle anmak gerekiyor. Onlara çok şey borçluyuz. Burada Erbakan Hoca'nın da çok katkıları var Avrupa'daki örgütlenmeye. Onu da rahmetle almak gerekir herhalde. Hocam bir ölçüde şeyi de değerlendirsek, elbette şimdi belki dördüncü nesil konuşuluyor, beşinci nesil oldum bilemiyorum. Bu nesiller arası farklılıklar açısından uyum sorunları, önceki nesiller, yeni nesillerle kıyasladığımızda yeni nesiller neredeler, nasıl değerlendiriyorlar Almanya'yı, Türkiye'yi, ilişkileri? Sizin çocuklarınız da orada, evet. Dolayısıyla bir baba olarak da herhalde bu olaylara yakından şahitsiniz.
Oldukça zor yani Almanlar buna Zwischen den diyorlar. Yani iki koltuk arasında veya iki sandalye arasında veya iki sandalye üzerinde oturmak gibi ifade ediliyor. Bunu ben de yaşadım. Yani gittiğimde ben de yaşadım. Benden sonra benim çocuklarım da yaşıyor. Ama bir üst kimlik olduğunda kendiliklerinden Türk olduklarını ifade edebiliyorlar. Her halükarda zaten halen daha evde konuşulan dil olarak Türkçe var. Her ne kadar iki dil olarak konuşulsa bile Almanca. Ama az da olsa okullarda Türkçe dil dersleri var. Tabii bir dönem okullarda Türkçe dil dersleri verilmeye çalışılmış. Sonradan şu anda Türkiye'den giden öğretmenlerin çalıştığı sadece 3 eyalet var sanırım. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ve Saarland eyaletleri haricinde diğer bütün eyaletlerde mesela Türkiye'den Türkçe öğretmene gitmesini kabul etmiyorlar. Bu açıdan yeni nesil biraz daha İlk giden nesilden uzak diyebiliriz. Yani bir kere dil farklılığı oluyor artık. Yani yeni neslin günlük konuştuğu dil Almanca. Ve şey de değişiyor. Yani zaman da değişiyor. Burada nesil farkı deyince aslında sadece Almanya'daki o Türkler arasındaki nesil farkı değil. Türkiye'ye geldiğimde ben mesela buradaki genç nüfusla yaşlı nüfus arasındaki nesil farkını da fark ediyorum. Ama Almanya'da biz bunu iki katı etkiyle yaşıyoruz. Hem zamanın getirdiği bir nesil farklılığı var hem de gerçekten şimdi dede Anadolu'dan bahsediyor. Hı hı. Şehirden bahsediyor, çocukluğundan bahsediyor, köyünden bahsediyor. İşte Türkiye'deki tarlasından, bağından, bahçesinden bahsediyor. Torun anlamıyor bunu. Yani ne kadar aynı dili konuşsalar da onu hayal edemiyor, onu düşünemiyor. Şimdi mesela benim yaşadığım bir olay, kayınvalide mesela ilk geldiğinde kaybolduğunu anlatmıştı. Yani iş yerinden çıkıp eve giderken kaybolduğunu anlatmıştı bir gün. Ya diyorum yani insan nasıl kaybolur? İki sokak ötede diyor ama dil bilmezsen yabancı bir ülkedesin. Her zaman bu mümkün. Dolayısıyla yeni neslin tabii orada yeni bir kimlik inşası yolunda önemli görevleri düşüyor. Ve bunu da artık az önce bahsettiğimiz çeşitli gençlik örgütleriyle, işte sivil toplum kuruluşlarıyla yerel bazda sağlamaya çalışıyoruz. Camiler var bu konuda. Gerçekten gençlik faaliyetleri yürüten. Yani zaman zaman farklı yönlere, farklı mecralara gidenler var. Ama nihayetinde bir kimlikten, bir aidiyetten bahsedildiğinde yine öze dönüş sağlanıyor.
Tabii çok şey söylemek de biraz zor. Çünkü çok farklı
çok farklı bir sosyal yapı var.
Kombinasyonlar. Sizin aile açısından siz şanslısınız. Aile Türkiye merkezli, siz öyle, eşiniz öyle. Evet. Ama işte farklı Müslüman unsurların evlenen aileler var. Alman Türk evlilikleri çok fazla. Farklı dinlerden evlilikler var. Bu evliliklerin getirdiği çok farklı doğal olarak sonuçlar söz konusu. Bu anlamda çok fazla bir şey söyleyebilmek de zor. Meselenin bir de şöyle bir boyutu var. Almanlar herhalde Zeitgeist diyorlar, zamanın ruhu.
Evet. Değil mi? Zeitgeist dedikleri.
Evet, öyle bir boyutu da var. Nesiller arası farklar sadece Almanya'da geçerli değil, Türkiye'de de son derece geçerli. Geçenlerde bir dar grupta bu anlamda gençlik üzerine bir konuşma yapmıştım. Orada şunu ifade etmiştim. Biz gençlerle Türkiye'de konuştuğumuzda ya da büyükler gençlere tavsiye ettiklerinde genellikle kendi çocukluklarından bahsederler. İşte biz çocukken şu yoktu, bu yoktu, o yoktu, aman dikkat edin, aman şunu yapmayın, varlığı önemseyin diye. Bunlar doğru tavsiyeler. Ama şimdi varlık var. Dolayısıyla bizim tavsiyelerimiz aslında gençler arasından çok fazla bir şey ifade etmiyor. Gençler yokluk içerisinde olduklarında bizim tavsiyelerimiz anlamlı olacak.
Anlamlı olacak.
Yol gösterici olacak. Ama şimdi varlık var. Dolayısıyla bu varlıkla, var olarak, yani bu zenginliğin getirdiği birikimle gençler ne yapmalı, kendileri nasıl yetiştirmeli? Bu sorunun cevabı bizim jenerasyonda çok fazla yok. Çünkü biz öyle bir geçmişte yaşamamıştık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gençler aslında bir ölçüde Türkiye'de de Almanya'da da kendi koşullarıyla kendi geleceklerini çiziyorlar. Elbette bizler bir şey söylüyoruz ama bütün yanıtların bize de olmadığını itiraf etmemiz gerekiyor.
Evet.
Hocam devam edersek 60 yıllık bir süreç var. Belki Avrupa'yı değerlendirdik. Oradaki insanımızı da değerlendirdik. İsterseniz biraz Türkiye'yi de değerlendirelim. Biraz aslında satır aralarında ifade ettik ama bu 60 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin uyguladığı diaspora politikalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tabii dediğim gibi ilk Almanya'ya gittim. 1993 yılıydı. Genel olarak Türkiye'den giden konsolosluk görevleri olsun, işte din görevleri olsun, daha başka hizmet için giden görevler olsun. Yani zamanın verdiği şartlar içerisinde ellerinden gelen hizmetleri vermeye çalışmışlar. Fakat sorunlar arttıkça, problemler çoğaldıkça çözümsüzlük de artmış. Örneğin bir işte pembe kart, yeşil kart, mavi kart meselesi vardı. İşte Alman vatandaşlığına, Türklerden Alman vatandaşlığına geçenlerde şimdi mesela farklı hukuki statüde olan 4 grup insan oluştu. Bunların geçmişte yanlış değerlendirmeden kaynaklanan, işte problem çözerken yanlış değerlendirmelerden kaynaklanan bir takım sonuçları var. Askerlik meselesi vardı mesela. Geçmişte paralı askerlik vardı. 2 ayla başladı. 21 gündü. Şimdi 1000 euro verdiğinizde askerlik yapmış sayılıyorsunuz. Yani bu süreç içerisinde gelen ihtiyaçlara göre üretilen çözümler, o zamanki şartlar içerisinde değerlendirilen hususlar. Özellikle ama 2003 yılı öncesinde bir diaspora politikası oluşturulmadığını düşünüyorum ben. Yani aynı yine Max Frisch'in sözüne dönecek olursak, yani işçi istedik, insanlar geldi. Türkiye'de aslında gurbete insan gönderdiğinin farkında değildi. Yani işçi göndermişti. Yani Türkiye'nin bakışı da buydu. İnsan gönderdiğimizi ancak işte şu anki Cumhurbaşkanımızın 2008 yılında o Köln'de İlk defa büyük boyutta bir buluşmaydı. Yani orada ben de salondaydım. Öyle bir şekilde farkına varıldı. Yani evet. Düşünün 61-2008 ve ilk defa öyle bir buluşma gerçekleşiyor Avrupa'da. Yani bir ülkenin başbakanı kendi insanlarıyla orada buluşuyor.
Tabii bu süreçte 60 yıllık süreçte değişen sadece Avrupa'daki insanımız Avrupa, Almanya değil. Türkiye'de çok değişti. Yani Türkiye'nin bu 60 yıllık dönemde uyguladığı diaspora evet. politikasına baktığımızda iki temel eksen çok önemli, iki temel evet. durum çok önemli. Birisi ekonomik durumu. 80'lerde yine rahmetli oldu Demirel'in ifadesiyle 80 sente muhtaç bir ülkeydik.
Evet.
Himmete muhtaç da kime himmete evet. de derler ya. Kendisi 80 sente muhtaç olan bir Türkiye'nin Avrupa'daki insanımıza ekonomik getiri dışında başka türlü bakabilecek bir potansiyeli yoktu. Evet. Keşke en azından bir vizyon verebilseydi. Keşke farklı kombinasyonlar önerebilseydi. Bu meselenin bir boyutu. Bir başka boyutu da var Türkiye açısından bakıldığında. Maalesef yine bu döneme bakıldığında bir devlet-millet kopukluğu da var. Yakın dönemde
tabii
kat
ettim. Onu kat ben ettiğim, hissettim yani.
Kat ettiğimiz evet. devlet-millet kaynaşması değil. Tam tersi bir durum söz konusu. 60 ihtilali, 71 noktası, evet. 80 darbesi, 27 Şubat ve daha yakın dönemde yaşadığımız Şubat, süreçler. Evet. Siz konuşmalarınızda bahsettiniz. Almanya'da bir başörtülü kızımız ya da insanımız temizlikçi olduğunda sorun yok. Ama evet. bir doktor olduğunda hastanede ya da okulunda öğretmen evet. olduğunda temizlikçi yerine burada bir asimilasyonla karşı karşıya kaldı dediniz.
Ayrımcılıkla karşı karşıya.
Evet, ayrımcılıkla karşı karşıya kaldı dediniz. Birçok benzer sorunlar Türkiye'de de çok aynen yaşadık.
Evet.
Bu sorunları maalesef daha yakın zamanlarda aşabildik. Dolayısıyla Türkiye'nin de kendisini bulabilmesi daha yakın zamanlarda söz konusu oldu. Ancak kendisini bulduktan sonra siz de ifade ettiniz belki 2000'li yıllardan sonra bir ölçüde bir diaspora politikalarından bir ölçüde bahsedilebilir evet. oldu. Elbette çok eksikleri var. Ama ben de YTB başkanıyken Avrupa'ya gittiğimde gururla şunu söylerdim insanımıza oradaki görüşmelerimizde. Türkiye'nin artık sizin dövizinize ihtiyacı yok. Türkiye kendi kendine yeterli bir ülke. Artık tam tersine size katkı veren, size evet. fon aktaran, size proje veren, işte çocuklarınıza eğitim desteği veren bir ülke haline geldi. Dolayısıyla daha fazla bu konularda sizlerin kendinizi yetiştirmenizi bekliyoruz derdik. Devletimizin geldiği noktayı gösterme açısından. Belki buradan şu soruyu soralım hocam. Artık 60. yıla 57. yılda ama evet. 60. yıla yaklaşan bir durum söz konusu. Gelinen noktada yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Başarılarımız var, eksikliklerimiz var. Geldiğimiz noktada Avrupalı Türklere bundan sonrası için, gelecekleri için ne önermek gerekir?
Şimdi tabii ben her zaman söylüyorum. Yani Türk milleti necip bir millettir. İhtiyaçlarını kendileri bulunduğu ortamlarda gidermelerini iyi biliyorlar. Mesela Fransa ile ilgili bir olay anlatmışlardı. İlk gittiğim yıllardaydı. Arap ülkelerinden gelenler Paris'te işte bir köşede, bir kilisenin bir köşesinden kiraladıkları bir odada cuma namazı kılıyorlarmış. Tabii bizim Türkler gittiğinde cemaat genişliyor. İşte o oda ikiye çıkıyor. Sonra bütünüyle bir katı kiralıyorlar falan derken en sonunda diyorlar ki ya biz bu kiliseyi alalım. Ve kiliseyi alıp camiye çevrilip o şekilde o mescit ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yani bu açıdan ben yurt dışındaki yaşayan insanımızın özellikle Türkiye'den göç etmiş şu anda orada Alman vatandaşı bile olsa, Fransa'da Fransız vatandaşı bile olsa bu kendi ihtiyaçlarını belirleme ve kendi haklarını arama açısından ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini düşünüyorum. Hele hele bugün mesela Almanya'da avukat sayısı, hukukçu sayımızın 2000'leri, 2500'leri bulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yani geçmişte Almanca konuşan birini bulmak, özellikle hakları ararken Almanca konuşan birini bulmak zor iken bugün büyük mesela Berlin'de olsun, Hamburg'da olsun, Köln'de olsun nedir? Büyük avukat büroları var. Bu açıdan ben oradaki Türklerin bulundukları yerlerde kimliklerini kaybetmeden, asimile olmadan yaşamlarını, nereden geldiklerini unutmadan yaşamlarını devam ettirmelerini arzuluyorum. Yani bu yönde tavsiyede evet. bulunuyorum. Yani yine dediğim gibi temel ihtiyaçlar ortaya çıktıkça, problemler ortaya çıktıkça insanımız buna yerinde çözümler bulacaktır. Tabii burada gücü yetmediğinde, örneğin mesela şu anda imam yetiştirme meselesi var. Bunun için bir üniversite açılması gerekiyor, işte altyapı olması gerekiyor, maddi destek olması gerekiyor. Bu anlamda mesela geçenlerde resmi gazeteye de yayınlandı. Fransa'da Fransa için imam yetiştirilmek üzere bir bölüm, bir fakülte, Strasbourg'da bir fakülte açılmasına karar verildi mesela Marmara Üniversitesi'nin şeyiyle. Yani devlet de ihtiyaç olduğunda artık destek veriyor, geçmişte olduğu gibi değil.
Evet, ben de bunlara ilaveten şunları ekleyeyim hocam. Elbette zamanın koşulları çerçevesinde oradaki insanımız da kendi çözümlerini üretiyor. Ayakta kalmak öncelikli mesele tabii ki. Kendi kimliğini, evet. kişiliğini korumak, kimliğini, aidiyetini, kültürünü korumak son derece önemli. Ama gelinen noktada herhalde çıtayı bir nokta daha yukarıya taşımak gerekiyor diye düşünüyorum. Belirli alanlarda ne bileyim teknik ya da el becerisi Tabii. gerektiren alanlarda çok yaygın bir durumu söz konusu. Bu çıtayı bir nokta daha yükseltmek gerekiyor. Avrupa'daki insanımızla bir araya geldiğimizde ben biraz espriyle karışık ama biraz ciddi boyutta olan şunu söylerdim. Obama'nın ailesi 100 yıl önce Amerika'ya gelmiş.
Evet.
Siz de geleli 50 yıl oldu. Dolayısıyla önümüzdeki
50 yıl
yaşadığınız
içerisinde.
Ülkede aranızdan başbakanlar, devlet başkanları çıkarmak için 50 yılınız var, 40 yılınız var derdim. Biraz bu alana ağırlık vermek evet. gerekiyor. Yani siyasal katılım.
Siyasal katılım evet.
Avrupa
İhmal edilmemesi
Avrupa
gerekiyor.
Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili çıkarmak, yaşadıkları ülkelerde evet. etkin olmak. Birçok boyut, entelektüel katılım, evet. akademik katılım, ekonomik katılım birçok boyutlar var ama siyasal katılım en basiti ve en hızlı sonuç alıcı bir unsur. Herhalde buna biraz daha ağırlık vermek gerekiyor. Bu konudaki zorluğun da farkındayız. Maalesef yaşanılan ülkeler evet. bu konuda daha engelleyici politikalar izliyorlar. Daha asimile olmuş kişiliklere, kendi toplumundan kopmuş insanlara daha fazla öne çıkaran bir, onları rol model olarak gösteren bir yaklaşım sergiliyorlar. Burada isim de vermek istemiyorum ama anlaşılıyor ne demek istediğim. Aslında bunun ben Avrupa'ya da Almanya'da katkı verdiğini düşünmüyorum. Yani Türklerin içinden çıkmış ama Türkleri temsil etmeyen bir isim üzerinden, isimler üzerinden Türklerle, Türkiye ile ilişki kurmayı denemek, Türklerle, Türkiye ile ilişkiyi de zehirlemek demektir. Dolayısıyla evet. esasen gerçekten Türklerin oradaki kültürüyle, kimliğiyle, aidiyetiyle temsil eden isimlere izin verilse ya da onları siyasal partiler Almanya'da diğer ülkelerde daha fazla öne çıkarsalar eminim Türkiye'nin o ülkelerle ilişkileri daha genişleyecek. Daha gelişecek ve zehir olmanın ötesinde bu insanlar doğru bir zeminde diyalog kurabileceklerdir diye düşünüyorum.
Evet.
Hocam süremiz de aslında bitti ama son bir soruyla da kapatmış olalım. Bu soruya cevap verirken evet. 160 ülkeden bizi dinleyen dinleyicilerimize de mesajınız varsa onu da iletebilirsiniz. Aslında 2000'lerden sonra ya da daha yakın zamanlarda bir tersine göç süreci de söz konusu. Değişmemiştir diye tahmin ediyorum. Türkiye-Almanya, Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından şu an Türkiye göç alan bir ülke.
Evet.
Aslında bu göç olgusu değişiyor. Ben de bu konuda bir kitapta yazmaktayım. Batı Göç ve Müslümanlar diye. Orada bakmıştım. 1930'larda evet. Türkiye göç alan bir ülke, Almanya göç veren, Türkiye göç alan bir ülke. 1960'larda Türkiye göç veren, Almanya göç alan bir ülke.
Bu, 2000, evet değişiyor.
2000'lere geldiğinde ise bizim insanımız daha fazla geri döndüğü için geri dönüşler evet. söz konusu. Bu konudaki görüşlerinizi ve mesajınızı alarak
şimdi ben olalım. Kendimden yine örnek vereyim. Ben artık kendimi bir dünyalı olarak tanımlıyorum. Yani başta da ifade ettim. Ailem ve çocuklarım halen Almanya'da yaşıyorlar. Ben buradayım. Türkiye'de bulunuyorum. Gidip geliyorum 2 ayda bir ortalama. O açıdan baktığımızda ben de geri dönmüş biriyim. Yani aslında göç etmiş biriyim ama hiçbir zaman işte hani dünyalı olduğumuz için yani buraya döndüm. Yani şu anda Türkiye'deyim ama bir şey vardır. İnsanın vatanı sevdiklerinin olduğu yerdir derler. Yani şu anda ailem orada. İster istemez orayı özlüyorsun. Yani kendi ülkemde ben gurbeti yaşıyorum bu anlamda bakacak olursak.
Aslında
yani,
gurbette de gurbeti yaşıyorsunuz.
Gurbette de gurbeti yaşıyoruz. Kendi ülkemizde
gurbette
de. Gurbette
yani, de Türkiye'yi özlüyorsunuz.
Şimdi geri dönüş tabii var. Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, siyasi gelişmeler bütün bunların hepsi bu geri dönüşe kapı açtı. Gelenler var, başarılı olanlar var, başarılı olmayanlar var. Okuyanlar, akademisyenlerimiz var. Ben biliyorum yani Almanya'da üniversiteleri bitirip de şu anda Türkiye'de profesör olarak çalışan arkadaşlarımız var. Bunların hepsi Türkiye'ye büyük bir katkı, büyük bir zenginlik. Bu anlamda ben ülkemizin bu katkıları, bu zenginlikleri değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan bizi dinleyen herkese dinledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Nereden geldiklerini unutmasınlar.
Peki hocam, ben de teşekkür ediyorum. Bugün Almanya'daki Türkleri konuştuk ama Türkler sadece ya da insanımız sadece Almanya'da değil, dünyanın her tarafındalar. Onlara kolaylıklar dileyelim. Biz isteriz ki yaşadıkları ülkeler insanımıza fırsat versin. Evet. O ülkelere daha fazla katkı versin. O ülkelerde daha fazla etkili yerlere gelsin. Ekonomisine, siyasetine, sanatına, edebiyatına daha fazla katkı versin. Aslında bu arzumuz en fazla ilgili ülkelere yarar sağlayacak bir arzu. Bize sadece bunun gururunu görmek düşüyor. Bu duygularla, saygıyla, sevgiyle selamlayalım dinleyicilerimizi. Bir başka Çeşme Cihan programında görüşmek üzere.
Çeşmi Cihan.